Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten lisani yefkahu kavli. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Evet, Kur'an okurken kovulmuş racim olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın ayeti gereğince de hal olarak da Rabbimize sığınıyoruz şu an. Ayetlerimize doğrulukla, doğru bir şekilde anlamamızı nasip etsin inşallah. Onunla da amel etmeyi nasip etsin inşallah. Amel edilmeyen ilim biliyorsunuz merkebin yükü gibidir. Allah korusun Kur'an ifadesiyle. Bunlar bize okuduklarımız yük gibi değil de yaşanılacak malzeme olsun inşallah. Sadece bugün değil, haftanın bütün günleri, yılın bütün günleri de ayetlere göre yaşantımızı ayarlamayı, Kur'an'dan da uzaklaşmamayı nasip etsin inşallah Rabbim. Ankebut suresiyle devam ediyoruz. Ayet 36. Biliyorsunuz son birkaç suredir hep kısa kısa küçük peygamber kıssalarından bahsediliyor. Burada da Lut'tan bahsetmiştik, Lut hikayesi kıssasında. Şimdi Şuayb ile ilgili ve daha sonra da birkaç peygamber şeyi var, ondan bahsedeceğiz. Evet, ve ila medyene ahahum şuayben fekale ya kavmi abudullah. Ve ila medyene bu başka yerlerde Eyke olarak da geçiyor. Eyke'ye Şuayb'ı gönderdik. Yani şu Hazreti Şuayb peygamberi gönderdik. Biliyorsunuz Şuayb aleyhisselam görme özürlü bir peygamber. Evet. Şeyin de Hazreti Musa'nın da kayın pederi olduğu söyleniyor. %100 kesin bilgi değil ama büyük bir ihtimalle hani Hazreti Musa kavmi tarafından, kavminden kaçıyor ya, hani bir pınarda iki bayana yardım ediyor. O gittiği yerin de Hazreti Şuayb'ın mekanı olduğu söyleniyor o şekilde. Rivayet ama büyük bir ihtimalle bu şekilde. Neden Şuayb aleyhisselam görme özürlü? Şimdi Allah-u Teala 124 bin ya da 128 bin peygamber göndermiş. Bunların içinde değişik değişik sıfatlarda kişiler var. Ben şu hikmetini şöyle düşünüyorum. Herkesin sahip olduğu bir değer var ve herkesin de bir bahanesi var. Hepimizin bahanesi var. Şu an biz belirli bir şekilde Allah'a kulluk etme gayretindeyiz ama aslında hepimiz bir fazlasını yapabilecek güçteyiz. Çünkü örnekler var. En başta kim var? Sahabiler var, değil mi? Peygamber Efendimiz ne diyor? Sahabiler benim sahabilerim gökteki yıldızlar gibidir. Kim onlardan herhangi birine uyarsa hidayete ulaşmış olur. Demek ki örnek gösteriliyor. Demek ki Peygamber Efendimiz ümmetine birini örnek gösteriyorsa onun yaptıkları bizim yapabileceklerimizin sınırları içerisinde. Değil mi? Yoksa kim ona tabi olur, kim ona uyarsa, kim ona benzerse, kim onun yaptıklarını yaparsa denmezler. Şimdi biz bir kendi halimizi bir kıyaslarsak sahabiyle, yani onları masal kahramanları gibi dinlemez de örnek olacak şahsiyetler olarak dinlersek görürüz ki bizimle onlar arasında ciddi bir fark var. Biz bunları yapabilecekken niye yapamıyoruz? Hepimizin bir özrü var. Hepimiz bir bahane sunacağız ve Allah'a karşı da biz bunları sunuyoruz şu an. Kimi malından diyecek ki ya benim çok malım vardı, o beni oyaladı. Ya çok iş yoğunluğum var. Ya benim evlatlarım çok fazla, yani ben onlar sürekli beni yardıma çağırıyorlar, şey yapamıyorum. Ne bileyim ya ben ilim erbabıyım. İlimle araştırmaktan şey yapamıyorum. Halbuki o da bir ibadettir. Değil mi? Birisi der ki ya ben özürlüyüm. Fizikman yapamıyorum. Değil mi? Bir der ki ya Allah'ım ya ben öyle bir yakışıklıydım ki, değil mi? Ya araba kızlar etrafımdaydı ya olmadı. Yani bunun gibi hepimiz şu an kendimizin içerisinde sunabileceği birçok şey sunabiliriz. Mazeret sunabiliriz. Ama Allah-u Teala bize bu peygamberlerden değişik örnekler göstererek şey yapmış. İşte bu Şuayb Aleyhisselam görme özürlü. Fiziksel özürleri bulunan bir insana örnek işte. Değil mi? Yani peygamber olmuş. Yani o görme özürlü olduğu halde bir toplumu arkasına çağırma, Allah'a davet etme yükümlülüğü, sorumluluğu veriliyorsa görme özürlülerinin en azından bireysel olarak Allah'a kulluk etme yolunda hiçbir mazeretleri yok. Burada görme özürlü bir örnek, bütün fiziksel özürlüleri kastediyorum. Birisi ya ben çok yakışıklıydım, işte malım mülküm vardı, arabam vardı, şeyim vardı, ya kızlar peşimdeydi, ya yapamadım bir türlü. Hazreti Yusuf örnek. Biri der ki ya Rabbi bana öyle bir hastalık vardı ki, yani aslında şey, yani bana öyle bir hastalık verdin ki, değil mi altyazısıyla ama direkt olarak söylüyorum ama ya ben yapamadım bunu. Kim var?
Eyüp
Aleyhisselam. Bunun gibi bütün peygamberlerde bazı şeyler var. Böyle özellikler var. O yüzden hiçbir bahanemiz yok bizim. Şuayb Aleyhisselam da Medyen'e gönderilmiş. Ve oradaki diyor, ehahüm diyor. Kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Hatırlarsanız birkaç hafta evvel, ay evvel Şuara suresini işlemiştik. Oraya baktım. Orada da bütün peygamberler işte kardeşleri Lut'u gönderdik. Kardeşleri Hud'u gönderdik. Kardeşleri işte Musa'yı gönderdik gibi ifadeler var. Buradan kasıt ne? Yani aynı kavimden ya da aynı kavimden olmasa bile mesela Lut Aleyhisselam gibi aynı kavimden olmasa bile içlerinde her şeyle biliyorlar. Yani evleri yanlarında değil mi? Hanımları, komşuları, çocukları, kendilerinin oyun arkadaşları. Her şeyini biliyorlar. Yani çok özel birisi, tayinle gelmiş biri gibi değil. Mesela bir kaymakam gibi değil. Değil mi? Kaymakam o bölgeye üstten geliyor. Bir anda yönetilmesi isteniyor. Hayır. O içlerinden birisi. Zaten içinizden biri diyor. Peygamber Efendimiz içinde fiküm diyor. Yani içinizden birini gönderdik diyor.
Gelenekten, görenekten her şeyi.
Her şeyleri bile onların yani burada aynı kaptan yiyorlar şey yapıyorlar özel yani sizden biri insan. Hatta Peygamber Efendimiz için bir de sahibe kumu diyor. Özellikle Necm suresinde var. Sizin arkadaşınız diyor. Sizin şeyiniz diyor. Delirmedi diyor. Mecnun değildir diyor. Mecnun cinlenmiş demek. O devirde büyülerle ve cinlerle çok uğraşıldığı için herhangi bir psikolojik rahatsızlık cinlenmişlik olarak kabul ediliyordu. Yani bugünkü anlamıyla ruh sağlığının bozulması yani delilik. Arkadaşınız deli değil diyor. Arkadaşınız dedi ki kime hitap? Sahabeye. Yani sahabeye diyor ki arkadaşınız diyor deli değil diyor. Yani
Mekke halkına
yani. Dolayısıyla şeye Necm suresinin derinlerine gidersek farklı şeyler var. Yani dolayısıyla sizin içinizden birisi olarak değerlendiriliyor. O kişi diyormuş ki ey kavmim Allah'a kulluk edin ve ahiret gününe ümit besleyin. Buradaki vercu diyor. Ümit besleyin ne demek? İşte bizim haftalardır konuştuğumuz konu. Ercu ümit ile reca deniyor buna. Havf arasında yani korku arasında bulunmak şeyine geliyor. Korku ile ümit arasında olmak anlamında. Ümit besleyin. Yani ahiret gününü ahiret gününden emin olmayın da ahiret günüyle ilgili besleyecek umudunuz olsun. Hani bu Amener Resulü de şey yapmıştık ya iman edip değil mi? Siz özellikle şey yapın. İman edip salih amel işleyenlerin elbette biz onların günahlarını örteriz. Değil mi? Ve onların cennetlere koyarız şeklinde bir şey var. Bu nedir? Ümit beslemektir. Her ne kadar hani biz bazı çekincelerimiz olsa da bizim ne yapmamız lazım? Ümitli olmamız lazım. İşte o ayette mesela sizin sıfatınız ayette bize o anlamda ümit veriyor. Gereklerini yerine getirirsek bize ümit veriyor. İşte burada ümit besleyin diyor. Ve yeryüzünü fesatçılık yaparak berbat etmeyin. Biliyorsunuz şu Şuayb Aleyhisselam'ın gönderildiği Medyen halkının en büyük şeyi ticarette hile yapmalarıymış. Ticarette çok ciddi bir yetenekleri varmış ama eksik tartıyorlarmış. Bir ayette de diyor ki, siz diyor, siz diyor malı alırken diyor değeriyle değerinden aşağı almaya çalışıyorsunuz. Satarken de diyor değerinden üstüne yapmaya çalışıyorsunuz. Niye böyle yapıyorsunuz? Yani bu bizim için de geçerli değil mi? Biz satarken toz kondurmuyor şey yapıyoruz. Alırken de her türlü pazarlıkla en aşağı indirmeye laflar söyleyerek falan. Yani bu bizim ticari ve derinlerindeki imani ahlakı görüntümüz şeyi. Dikkat etmemiz lazım. İşte onlara karşı bütün gönderilmiş bir peygamber ve görme özürlü olduğu halde ne diyor? Fakat onu yalanladılar. Derken onları o şiddetli sarsıntı yakalayıverdi. Yurtlarında dizleri üzerine çöküp kaldılar. Daha önceki kavimlerin başlarına gelenler gibi geldi. Bir sonraki ayette ve Aden ve Semud'a Ad ve Semud kavmi. Vekat tebeyyene lekum min mesakinihim. Kesinlikle onların helak edilmiş meskenleri size belli ediliyor. Yani belli onların meskenleri. Siz onları görür durumdasınız. Ve zeyyenne lehumu şeytanu a'maluhum. Şeytan onlara amellerini ne yaptı? Zeyyene etti. Zinet buradan geliyor. Müzeyyen süslü demek. Süslü gösterdi. Böylece onları yoldan saptırmıştır. Onlar açık göz adamlardı. Bendeki şey de bu. Farklı farklı ifadeler olabilir. Şimdi Ad ve Samud kavimleri binalarıyla çok ünlüymüş.
Mesela aynı gördüğüm var ya, Arabistan değilmiş o. Bunlar hepsi aslanlar içinde. Bu hakikaten mükemmel. Yapıları evet. Kısmen duruyor daha. Evet. Taşlar içinde. Müteşem. Bizim bu falan çok şey
evet, evet. Semud kavmi kayaların içerisine şey yaparlarmış orada. Bir Kur'an ansiklopedisi diye bir şey var. Şöyle çok kalın bir şey. Ben onu edindim ama sonra başka verdik onu bir yere. Rahmetli Hasan Hoca ile bakmıştık. Şu kalınlıkta bir kitap. Ve Kur'an'da geçen bütün mekanların ve kavimlerin yerlerine gitmiş, fotoğraflarını çekmiş, ayetleri de yapmış. Kalınca bir kitap. 100 lira civarı bir kitaptı. Pahalı ama bence değer. Fırsatınız olursa onu alın. Kur'an ansiklopedisi. Yani şöyle bir kalın. Bu şeyin Kur'an ansiklopedisi değil ama Süleyman Ateş'in gibi değil. Yani tek şey, görünce anlarsınız, resimleriyle anlatılıyor. Orada o şeylerin resimleri vardı. Semud yani kayaları oydukları müthiş. At kavmi de öyleymiş. At kavmi de müthiş binalara sahip. İri yarıpılılarmış. Çok irilermiş. Savaşçı aynı zamanda binaları da çok ünlüymüş. Akıbetleri aynı olmuş zaten onların da şeyi de. Onlara diyor ki 7 gece 8 gün fırtına gelmiş. Ayet bu. Başka bir ayette geçiyor. 7 gece 8 gün ve onlardan izler kalmadı diyor. Gelirken baktım internetten. Birisi onları bulmuş. Ad Semud'u değil de Ad kavmini bulmuş. Nasıl bulmuş biliyor musunuz? 1980'ler ya da 90'ların orada NASA'dan daha yeni fotoğraflar çekilmeye başlanıyor. O sırada araştırmış şu bölgede olması lazım diye uzaydaki çöldeki yolları takip etmiş. Yani burası yol olabilir. Kesiştiği yerde bir şehir var. Gitmiş orada kazı yapılmış. 12 metre altından o şeylere ulaşılmış. Bilgilere ulaşılmış. 12 metre ve diyor ki izleri kalmamıştı. Hakikaten de yani normalde diyor yani normal insan taramasıyla olacak bir şey de ancak uydu görüntüleriyle olacak bir şeymiş. Şeytan amellerini onlara süslemişti diyor. Bu da müthiş bir kavram. Yani çok uzun süre konuşulabilecek bir şey ama şu var. Biz hani bahaneler uyduruyoruz dedik ya. Ya da bir şekilde doğru olarak bildiğimiz şeylerden ne yapıyoruz? Yüz çevirebiliyoruz. Bir şeyin peşine düşebiliyoruz. İşte burada şeytan ne yapıyordu? Vesvese veriyordu ve akıl frekanslarımızı bozuyordu ya. O düşüncelerimize felsefi olarak o işin aslında ya şu da şöyle, ya aslında böyle, ya böyle deniyor ama şöyle gibi bizim yaptığımız yanlış amelin bahanelerini ya da rasyonalize etmek deniyor ama yanlış bir şekilde rasyonalize edecek şekilde değerler yüklemesi yapıyor. Yani çarpıtıyor, yani bozuyor, yani frekanslarda oynama yapıyor. İşte bu süslü göstermek oluyor. Ve his olarak da öyle. Bu halk diline girmiş bazı şeyler de var. Ne deniyor? Dedikodu hakkında gıybet baldan tatlıdır deniyor değil mi? İşte bu şeytanın süslü göstermesinin bir şeyi. Ya da şehveti arzuların, yanlış şehveti arzuların cazip gelmesi. Yani biz kendimizi korumayacak olsak televizyonda o reklamların arasına, filmlerin arasına girmiş şeyleri düşün. Yani bir şey cezbediyor orada. Yani ve de kafanızda bir iki frekans değişikliğini yanlış kurduğunuz takdirde gidiyorsunuz peşine. Neden? Süslü gösteriliyor. Anlatabiliyor muyum? Bunun gibi birçok ameli olabilir, dikkat etmek lazım. Kar konusunda karşındakini kandırdığınız zaman ticarette var özellikle değişik bir haz alınıyormuş. Hani geçirme mantığı, kandırma, malını kakalama gibi affedersiniz bazı tabirler var. Bu şeytana süslü göstermesi işte.
Kendini başarılı hissediyorsunuz işte.
Birileriyle evet kendinizi farklı bir şekilde işte şeytanın süslü göstermesi. Herkesin kendi alanında bir şey olabilir. Biriyle dalga geçtiğin vakitte özellikle kahve muhabbetlerinde falan vardır. Kaç göz işareti yaptığında farklı bir zevk alıyor insanlar. Birileriyle alay ettikleri takdirde farklı bir zevk alıyorlar. Bunlar Allah-u Teala'nın hoşnut olacağı şeyler olabilir mi? Demek ki şeytan bunları şey yapıyor, süslü gösteriyor. İşte bu kavimlere de süslü göstermiş. Ne diyor? Böylece onları yoldan saptırdı diyor. Neden saptı? Sebil'den saptırdı. Hatırlıyor musunuz? Önceki hafta sebil konusuna girmiştik. Lut kavmi yani homoseksüellerin girdiği yol neydi? Sebil olarak Allah'ın yolundan saptırmak isterler diyor. Aynı sebil yani Allah'ın sebilinden, Allah'ın yolundan yani sırat-ı müstakimden saptırır diyor şeytan onları. Ve onlar açık göz adamlardı. Yani kendilerini uyanık zannedenlerdi. Bir fayda verdi mi? Vermedi. 7 gece 8 gün olan fırtına onların izlerini sildi. Evet, arka sayfa. Şimdi bu peygamber kıssalarına başka yerlerde sayfalar dolucu. Hatta bazen bir sure tamamen bir kavme ayrıldığı halde burada birer ikişer ayetle geçmiş Rabbim. Bunun hikmetini birkaç ayet sonra göreceğiz. Kısa kısa bir şeyler vererek bir yere bizi götürmek istiyor ayet. Burada da Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Yemin olsun Musa onlara açık delillerle gelmişti de yeryüzünde büyüklendiler ve onlar bizim önümüze geçecek de değillerdi. Burada da uzun uzun anlatmayacağım. Biliyorsunuz Karun geçiyor. Karun, Musa'nın akrabası, Hazreti Musa'nın akrabası. En büyük kulaklarda kalacağımız sözü ne? Bunlar bana diyor kendi ilmim sayesinde ben kazandıklarım diyor. Halbuki Allah ona simya ilmini öğretiyor. Onunla beraber anahtarlarını bile bakın yükünü değil. Yani kendisini değil. Hazinesinin anahtarlarını develerce yüklere ağır gelen bir konumda zenginliği var. Bakın anahtar. Yani anahtarla yani ya şu masa kadar bir altının olsa yani hayat boyu çalışmana gerek var mı? Sülalene yeter değil mi? Bunu bir kasada saklanır mı? Saklanır bir anahtar işte. Yani neleri varmış? Ama ne olmuş? Karun yerle bir olmuş. Bak Karun diyor. İkincisi ki Firavun ve Haman. Bakın Firavun ve Haman ayrı tutulmuş. Firavun'u anlatmaya gerek yok. Ben sizin en büyük Rabbinizim diyor değil mi? Yani bir kişi bir şey yaratmadığını bildiği halde kendisini Rab ilan ediyorsa bir de ala diye sıfat takıyorsa ne kadar sapık bir düşüncede olduğunu düşünür. Bir de Haman var. Haman niye zikredilmiş? Haman vezir arkadaşlar. Demek. Danışman ama aynı zamanda vezir demek. Bakın Osmanlı İmparatorluğu'nun her şeyin güzel gittiği zamanda yıkılmasının en büyük sebeplerinden birisi sadrazamların yaptıkları olarak değerlendiriliyor. Değil mi? Genel sekreterler bugün liderlerin yanlarında olanlar, onlar çok dikkat edilmesi gereken şeyler. Çünkü onu seçmede halkın iradesi yok. Halk birisini seçiyor, o da danışman olarak öbürü kendisi atıyor onu. Bakın tehlike burada. Derin devlet denilen olay var ya, yanlış derin devletten bahsediyorum, çeteleşmeye giden, o aslında bir hamallık müessesesidir. Firavunluk müessesesi değildir. Yani Haman'lığı anlayabiliyorum değil mi? Yönlendiren, yanlış yönlendiren şeydir. Hatta deniyor ki Firavun bazı şeylere iman etti. Hatta bu kavmini gönderiyor. Tamam İsrailoğullarına çıkın diyor. Çünkü o kadar beyineler geliyor, açık ayetler geliyor. Haman diyor ki ne yapıyorsunuz diyor. Firavun diyor siz onları güçlü hale mi getireceksiniz? Hemen fitneyi söküyor, arkasına götürüyor. Aynı mantık bütün sistemlerin içerisinde de var. O Haman, genel sekreter denilen şeylere. Hani ya tüm genel sekreter kötü demiyorum, yanlış anlamayın. Yani seçilmiş birilerin yanlarında olan bir sistemin savunucuları. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Haman'ı da o yüzden Rabbim burada ayrı olarak şey yapmış. Aynı dönem ama farklı üç tane şey. Birincisi ilmiyle zengin olanlar ya da iş, burada Karun'u kime benzetebiliriz? İş adamları. Mesela TÜSİAD gibi. Anlatabildim mi? Belirli ya da ilim çerçeve kim olabilir? Fakülteler, üniversiteler. Firavun, yöneticiler, Haman da onların yanlarındaki, onları yanlış yönlendiren kimseler derin devleti olarak yapabiliriz. Yani bu başka bir devirde başka bir ifadesi olur. Osmanlı'da farklı bir ifadesi olabilir bunun. Değil mi? Değişik şeyleri olabilir. Üçüne de şey yapmış. Ne diyor? Yeryüzünde büyüklendiler, tekebbür ettiler, kibirlendiler. Demek ki onların en büyük şeyi kibirli. Kendileri mesela seçilmişlerin kendilerini toplumdan üstün görmeleri. İnsanların sahip oldukları ilim ve mal ile başkalarına üstün bir sınıf görmeleri, Jacobencilik denilen şey budur. Birçok mesela Fransız İhtilali'nin altında vardır. Bu gibi mantığın yerleşik olması. Dikkat edilmesi lazım. Musa onlara açık delillerle gelmişti de yeryüzünde büyüklendiler. Bizim hükmümüzün önüne geçecek değillerdir. Hani bir ara yazılıyordu ya arabaların altına Allah'ın dediği olur diye. Bu kastediliyor. Siz ne yaparsanız yapın Allah'ın dediği oluyor yani. Devam ediyor. Şimdi özetini veriyor. Önceki hani Hazreti İbrahim, Hazreti Lut'la ilgili, Musa ile ilgili anlattıkları vardı. Biz de her birini günahları sebebiyle yakaladık. Onlardan kiminin üzerine kasırgalar gönderdik. Onlardan kimini bir nara, bir sayha yakaladı. Onlardan kimini yerin dibine geçirdik. Onlardan kimini suda boğduk. Allah onlara zulüm edecek değildi. Lakin onlar kendi nefislerine zulüm ediyorlardı. Burada ben biraz toparlamaya çalıştım. Hangi şeylere ne gelmiş? Bunları yapıyor. Bakın At kavmine Hud aleyhisselam gönderilmiş. Fırtına gelmiş. Helak olmuşlar. Semud kavmine Salih gönderilmiş. Hazreti Salih. Yani Salih diyorum ama yani Hazreti yani biliyorsunuz o konuyu konuştuk. Yine fırtına gönderilmiş, kum fırtınası benzer bir şekilde. Çünkü benzer moddalarmış, yaptıkları benzer ve Ad ve Semud olarak geçiyor zaten. Nuh aleyhisselamın kavmine biliyorsunuz sel felaketi gönderildi, boğuldu. Aynı şekilde Firavun ve Musa, Firavun o şeye Musa aleyhisselam gönderildi. Aynı şekilde boğuldular değil mi? Denizde, Kızıldeniz'de. Medyen halkına, Eyke halkına yani okuduğumuz gibi Şuayb aleyhisselam gönderildi. Deprem olmuş onlara, çok ciddi bir deprem. Sodom halkına da ise kim? Lut aleyhisselam. Homoseksüellik yapanlara geçen hafta ayrıntısıyla işledik. Onlara da gökten azap, gökten taş yağmuru ya da buna benzer bir felaket olarak oluyor. İşte bu ayette geçenlerde bu. Kimle şunu yaptık, kimle bunu yaptık diyor. Bu yani sonlarının çok kötü olduğunu gösteriyor. Şeyler bunlar. Peygamberlerle ilgili kıssaları bitiriyor burada Rabbim ve işte çok önemli bir ayet-i kerimeye geldik. Bir okur musunuz kendiniz? ...41, 42, 43'ü okuyun lütfen.
Allah'tan başkalarının dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen övünceğin durumu gibidir. Övünceğin en gelmişti, sevimsizi ise şüphesiz örümcek gibidir. Keşke müşerlerdir.
Devam edin.
Şüphesiz Allah onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taktıklarını biliyor. O mutlak bir sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. 43. İşte bu temsilleri biz insanlar için götürüyoruz. Onları ancak birbirine düşünüp anlarlar.
Teşekkür ederim, sağ ol. Şimdi surenin ismi Ankebut. Buradaki ankebut örümcek demek. Bu ayette de örümcek geçiyor. Demek ki ana fikir, bütün anlatılanlar bu ayette geçiyor. Şimdi sırayla gidelim. Diyor ki Allah'tan başka dostlar edilenlerin misali, hali. Örümceğin misali gibidir. O bir ev yapmıştı. Gerçekten evlerin en çürüğü elbette örümceğin yaptığı evdir, eğer bilmiş olsalardı. Şimdi bu ayeti anlamak için iki ana unsur var. Birincisi Allah'tan başka dostlar edinenler meselesi, ikincisi de örümcek meselesi. Ben şu ayeti görünce, en son okuduğumuz var ya, ne diyor 43'ün sonu? İşte bu misaller var ya, biz onları insanlar için açık ediyoruz, beyan ediyoruz, açıklıyoruz. Ama onları ancak alimler akıl erdirirler. Demek ki ankebüt olayıyla ilgili, yani örümcek olayıyla ilgili bir ilim var. Ancak alimler bunu anlar diyor ya. Demek ki bir ilimle elde edilecek bir şey var. Bunu şu son 30-40 yıl öncesine kadar insanların biraz sonra açıklayacağım şekilde anlamalarına pek imkan yoktu. Çünkü ilim çok gelişmiş değildi. Hepimiz bunu bilmişsiniz, okumuşsunuzdur. En çok neden bahsediliyor? Ya örümceğin ağı var, örümceğin ağı çok zayıf ya. Nasıl yıkılırsa, işte onların düzenleri de yıkılır anlamında. Zaten bu çok net, bunu herkesin anlayabileceği bir şey. Peki, 2-3 ayet sonra hemen niye ancak bunu alimler akıl erdirebilir diyor? Demek ki bir farklı bir şeyler daha var. Ama meallere baktım, hepsi aynı şeyi söylemişler.
Onlar da bir şey yapıyorlar.
Yani neden? Hep nakil. Hep nakil, düşünme yok. Yani ben bunu bir de 21. yüzyılın bilgileriyle bir değerlendireyim diye bir şey yok. Bakın, sadece ben internete girdim, Wikipedia gibi ansiklopedilere girdim, örümceği okudum, özelliklerini. Ve bu ayetle birleştirmek istedim. Yani ikisini birleştirince çıktı. Yani bunu neden şey yapmıyorlar? Ama sonradan araştırdım ki tefsirci olmayıp da kendi köşelerinde yazanlar bu sonuçlara, benzer şeylere ulaşmışlar. Neden? Farklı bir gözle bakıyorlar. Yani klasik tefsir mantığıyla bakmıyorlar. Ama bugün maalesef klasik tefsirin hepsine bakıyoruz, birbirinin fotokopisi gibi. Ya da bir mücadele var aralarında. Yani hani daha iyi anlama çabası maalesef yok. Bakın.
Bizim adamların hayvan gibi örümcek.
Bunlar da yorum yok ki yani. Yorum yok burada.
Ama bakın tefsirler var ya 13-14 cilt. Yani 13-14 ciltin arasında bile çok zor. Yani onu demek istiyorum.
Meal tefsir çok önemli.
Ya meal sadece size işaret eder. Siz oradan düşünmek, tefeye göre araştırmak zorundasınız. Ya o kelimeler bile uymuyor bazen benimki. Yani o konuya girmeyelim şimdi. Şimdi bakın. Örümceği araştırdım. Şunu söyleyeyim. Bakın, bu biraz ankebut diyor ya. Ankebut örümcek demek değil aslında. Örümcek de dişi örümcek demek.
Ben zaten...
Bir bakar mısınız şimdi? Şeyi getirmediniz mi siz kitapları? Tebrik ederim Arapça öğrencileri olarak. Onu size gösterecektim burada. Mehmet Bey'e baksın. Bak ne diyor? İttihazet diyor orada. T'yle bitiyor. Ne anlama geliyor?
Dişi
anlamı. Yani o fiili işleyenin dişi olduğunu gösteriyor. Yani bir müennes bir şey olduğunu gösteriyor. Hani ketebet gibi değil mi? Şeyleri. Buradan zaten onun dişi olduğunu anlıyorsunuz. Hatırlıyor musunuz? Neml suresini işlerken de hani Süleyman, Hazreti Süleyman'ın ordusu bir karıncayı edecekti de karınca diyordu ya durun diye. Orada da nemletün diyor. O da dişi karınca. Yani Rabbim eğer herhangi bir örümcek yerine dişilik ifadesini kullanıyorsa elbette bunda bir sır vardır. İşte diyorum ya bu ilmin şeyi. Buradan anlaşılmış ki bir kere o bizim gördüğümüz o örümcek ağını yapan dişi örümcekmiş bir kere. Yani erkek örümcek örmüyormuş onu. Bakın buradan bir işaret. İkincisi İşte şey vaktimiz çok olmuyor. Aslında geniş geniş konuşacak bir şey de vaktimiz fazla değil. Ondan şey yapıyorum. Dişiyle bir şeyler anlatayım size. Şimdi eşleşmeleri ilginç şeylerin, örümceklerin. Erkeğin üreme organı yok. Bizim ayak olarak gördüğümüz 8 tane ayağı var. Bunlardan ikisini anten olarak kullanıyormuş. Yani tutma aracı olarak kullanıyormuş. Ve üreme zamanı geldiği zaman da bunu üreme şeyi olarak kullanıyormuş. Önce bir ağ örüyormuş. Sonra spermlerini o ağa bırakıyormuş. Sonra onlarıyla, ayaklarıyla emiyormuş. Torbasında saklıyor onu. Daha sonra dişi örümceği buluyormuş. Dişi örümceği de arkasında bıraktığı izlerden gidiyormuş. Yalnız işte buraları ilginç. Örümceğe direkt yaklaşırsa tehlike. Çünkü örümcek de her zaman aç şeyler. Anında öldürebiliyor dişi örümcek. Dolayısıyla çok temkinli davranıyormuş ve şey dansı yapıyormuş. Aşk dansı yapıyormuş. Orada dikkatini dağıtıyormuş onun. Hatta bazı örümcekler paketlenmiş bir böcek götürüyorlarmış ona. Hani onu yesin ki açlık şeyini alsın. Sonra da o şeyleri, o birleşmeleri oluyormuş. Birleşme olayından sonra da hemen kaçabilirse kaçıyormuş erkek şey. Yoksa dişi örümcek onu yiyormuş. Buna karadul deniyor buna. Evet. Karadul olayı deniyor. İşte bakın, burada ankebut dişi örümceğin şeyi bu işte. Şimdi Allah diyor ki bakın, onların misali diyor, onları açıklayacağım biraz sonra, ankebutun yani dişi örümceğin misali gibidir. Yani onların hikayesi gibidir diyor. Şimdi bizim eskiden bunları bunlar neyle anlaşıldı? Deney ortamları da kameralar çekti falan bilmem ne anlaşıldı. Yani eskiden bunların o kadar ilim olarak anlaşılma şansı yoktu. Ama alimler bunu ne yapıyorlardı? Şu an artık daha farklı yorumlanabilecek bir duruma geldi. Anlatabiliyor muyum burada? Şimdi şeye gelelim. Buraya bir virgül koyalım. Şeye geçelim. Şimdi kimin için uyarı var? Diyor ki مَسَلُ الَّذ۪ي اِتَّحَزُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَاهِ Allah'tan başka veliler edinilenlerin durumu diyor orada. İhtisas edenlerin durumu diyor. Şimdi kim bunlar? Bakın Kur'an'ın tefsiri Kur'an'dır. Ne demek? Bir yerde bir şey kapalı gibi gözüküyorsa bir yerde onu açıklıyordur. Ben hemen şeye baktım. Allah'tan başka dostlar edinenler meselesine baktım. Sayfa 457'yi açar mısınız? Zümer 3. Daha evvel konuştunuzsun. Zümer 3. Bir iki sayfa oynayabilir. Farklı meyallerde farklı şeyler olabilir. 457. Zümer 3. Sayfa 457. Zümer suresi 3. ayet.
Dikkat et. Adem'in yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp kendilerine bir takım dostlar edinenler, onlara bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye söylüyoruz derler. Doğrusu Allah ayrılığa düştükleri şeyler aralarında hükümlere gelir.
Bakın orada bir ifade var. Diyor ki onu bırakıp da başka veliler edinenler var ya اَلَّذ۪ينَ اَتَّحَازُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ aynen bu ayette geçen ifade. Yani Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu örümceğin durumuna benzer diyor ya aynı ifade. Şimdi bakın efendim farklı bir şeyler söyleyeceğim o da var tabii ki. Şimdi bu ayetler okunduğunda bütün meallere baktım her birisi diyor ki kafirlerden müşriklerden bahsetmiş. İşte. Ama bakın Kur'an'ın tefsiri Kur'an değil mi? Bak ne diyor burada? Ne diyormuş onlar? Zümer 3'te. Allah'ı bırakıp da başka veli edenler ne diyorlarmış? Biz onlara ancak Allah'a yakınlaştırmak için ibadet ediyoruz diyorlar. Şimdi Allah'a inanmayan birileri olsa bunu söyleyebilir mi? Demek işte tabii günümüze benim hep felsefem o zaten. Yani zaten yaşadılar sahabeler, eski devirlerdeki müşrikler yaşadı falan. Yani onlar bize çok faydası yok. Biz kendimize bakacağız, çevremize bakacağız. Tabii onlar da doğru yani şeylere. Yani bakın Allah kimlere uyarıyor? bu devirde 2012 yılında bizlere uyarıyor. Diyor ki bak diyor, benden başka evliya edinirsen, dost edinirsen diyor, ben dururken güç ve kudreti başkasının yanında ararsan, Zümer 3 ile beraber söylüyorum. Ya ben onlara zaten ya sana yaklaştırsınlar diye, vesile olsunlar diye ya Rabbi gidiyorum gibi ifadeler kullanırsan bu ayetin içine giriyorsun işte.
Evet. Bunlara cevap verin diyor Hazreti İbrahim mesela. Bırak kabri, bırak tarikatı. Cebrail yapıyorum dedi.
Evet, aynen öyle. İşte en yüksek olan. Bakın ben maneviyata karşı değilim. Tasavvufa karşı değilim. Hatta ben yaşanılması gerektiğini söylüyorum. Bakın, kuru kuruya şeriatla, anlatabildim mi, görevinizi yerine getirirsiniz sadece. Ama nafilelerle, Allah'a güzel yanaşmakla, maneviyatla o güzel duyguları yakalarsınız Allah'a yaklaşır. O yüzden ben herkesin maneviyatla bir ilişkisi olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun tek yolu tarikat değildir. Geceliğin teheccüd namazı, anlatabildim mi? Dost olarak Allah'tan başkasını kale almamak, yönelmek, namazlardaki o ihsan denilen olay, yani yüzlerce sıralanır. Yani Allah samimiyette kulda elbette ki Allahu Teala'nın size bir yanaşması olacaktır.
Allah firar etmek, o ayet hadi o çok ekiyor. Ya ne bakma çık böyle. Yani bütün mirakım var Allah firar etmek. Çok çarpıcı Allah firar etmek işte.
Evet.
Allah firar etmek.
Yani o anlamda ben tarikatlara da saygı duyuyorum ama yapılan yanlışlık işte bu ayetin içerisine girerse, bu benim sözlerim değil, Allah'ın şeyleri. Bak ne diyor? Biz onları Allah'a yaklaştırsınlar diye, yani sana yaklaştırsınlar yapıyoruz. Tehlike var. Bunları konuştuk zaten, o yüzden şey yapmıyorum. Bakın neymiş o tehlike? Yine Ankebut'a geri gelelim. Sayfa 400. Onların mesele neymiş? Ankebuta benzer ki örümceğe benzer diyor. Şimdi ikisini birleştirelim. Örümceği anladınız değil mi? Neydi örümceğin durumu? Ne yapıyor? Kendisine sevgiyle yanaşan, fıtraten birisini ne yapıyor? İçine emiyor. Şeyde nasılmış biliyor musunuz? Örümceğin öldürme şeyini de araştırdım internetten. Dedim ya hani bir şey vardır. Örümceği ben araştırırsam bu ayeti daha iyi anlarım diye düşündüm ya. İnanın yani alakası İslami olmayan bir siteden araştırıyorum. Yani Wikipedia var, internete girenler bilir. Bütün ansiklopedidir o. Oradan bilgileri aldım. Örümceğin ağzı kuvvetli değilmiş, bir sineği bile öldüremezmiş. Ve yutağı çok zayıfmış, hiçbir şey de yutamazmış. Ama tavşan, bakın, kuş, balık bunları yiyebiliyor. Nasıl yiyor biliyor musunuz? Böcekleri falan yiyebiliyor. Ağına düşeni, bazı örümcekler ağına da gerek yok. Bakın o da Allah'ın bir sırrı. İlla ağ değil. Bu işte kastedilen illa ağ değil. Oraya geleceğim. Tuzak gibi şey yapıyormuş. Yakalıyormuş. Neydi o ünlü bir şey vardı, örümcek vardı. Tarantula mesela. Onun ağı var mı? Yok. Şey gibi yaklaşıyor ama o da örümcek. Ne yapıyormuş biliyor musunuz? Biz dişleriyle yakalıyormuş. Sinir zerk ediyor, felç ediyor. İkinci şeyiyle kanal şey gönderiyor, hortumlarını gönderiyor. İçeri bir tükürük gönderiyormuş. Bütün iç organlarını sindiriyormuş. Ve sindirilen organı yine pipet varsa zaten pipetle içer gibi içini boşaltıyormuş. Sadece kabuk kalıyormuş.
Sıvı haline getirecek
organı. Bak Allah-u Teala bunda misal getiriyor. Yani dikkat edin diyor. Benim dışımda bir şeyleri diyor evliya ederseniz diyor, onlar sizin içinizi boşaltır diyor. Yani bunu sadece tarikatlar olarak düşünmeyin. Her türlü bu Allah'ın dışında bir sistem. Mesela güç ve kudreti bankalarda buldunuz.
Yani her ne kadar bu örümce bize bir misal veriyorsa, onun yapmış olduğu işleri de bize örnek gösteriyor.
Tabii. Çok doğru. Yani zaten ayet bu ya, mucize. Peygamber Efendimiz'e şey mucize göster dediğinde işte kitap diyor, Kur'an diyor. Yani bunlar işte mucizeler. Ya bizim daha anlayabildiklerimiz bunlar. Yani ilim arttıkça daha neler çıkar, neler çıkacak?
Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ilim arttıkça bizim sorumluluğumuz artıyor. Bundan fazla şey öğreniyoruz. Şu an bunlar bilinmiyor da işte. Bunu bildikten sonra kısımda biraz dikkat etmesi lazım herhalde.
Aynen öyle. Bakın. Güç ve kudreti siz rızık verici olarak Allah'tan görmezseniz, bakın rızka gireceğim. Hadi tarikatları zaten konuşmuştuk. Yani güç ve kuvvet olarak Allah'tan başka birisini veli edinmenin, hani daha evvel konuşmuştuk. Çok derinlerine girmeyeceğim. Hani bazıları için zedeleyici de olabilir. Peki güç ve kudret sadece o şeyden değil, diyelim para. Para konusunda. Bugün paranın en büyük şeyi kurumu bankadır. Ya da ona benzer kuruluşlardır. Eğer Allah'tan değil de bankalardan görürsen sen para edinme, fayda görmen şeyi, kredilere girersen, kredi kartını çok rahat kullanırsan ne oluyor biliyor musunuz? Aynı örümceğin şeyi gibi. Örümceğin nasıl öldürme taktiği vardı? İçini boşaltıyor. Çok net değil mi? Evet.
Şu anlattıklarınızı eminim ki ben ya diğer arkadaşlarım da bile ilk defa duyuyoruz. Hayır, ne olur da bilenler diye anlar diye zaten boşuna söylüyorum.
Yani çoğu da bir dinle müstahil etmiyorum. Ne bileyim ne gibi. Çoğu da bir dinle. Kimse memnundur abi oğlum. Geride kalmışız diye bir şey.
İşte.
Bilenler düşünüp anlayabilir diyor ya.
İkinci kısma, hani fazla da vakit yetsin, daha anlatılacak çok şey var. Daha sonra diyor ki bakın, örümceğin hali gibidir diyor. Bir kere örümceğin halini bir incele diyor. Ondan sonra diyor ki, o açıklıyor işte. O diyor, işaretle veriyor. O bir ev yapmıştı. İttihazet beyten. Beyt, ev demek biliyorsunuz. Beytullah olarak geçiyordu. Bir de ne vardı? Beytle ilgili bir kelime var. İslamiyet'i kelimeler dönmüş. Ehli Beyt. Ehli Beyt ne demek? Peygamber Efendimiz'in ailesi. Beytül Mal da var, evet. Ehli Beyt'i yapalım, onu da açıklayalım daha sonra. Ehli Beyt. Beyt ne demek? Aile demek. Yani ev ahalisi demek. Bizim ev halimiz aile. Demek ki burada aileye de bir işaret var. Şimdi Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu örümceğin evine benzer diyor ya. Yani örümceğin ailesine de benzer. Yani örümceğin aile yaşantısına da benzer. Şimdi şöyle bir hikaye var. Yine örümcekleri araştırdım, orada çıktı. Şimdi bir kere o cinsel ilişkileri anlattık. Eşini bir anında götürüyor, öldürüyor. Yani kocasını öldürüyor.
Dişi yapıyor.
Evet, ama bunu dişiler duymaz. Şey, bayanlar duymaz. Sonra ne oluyor? Çocukları oluyor ve yüzlerce yumurta çıkıyormuş. O ağları açıyormuş. Bak, yüzlerce çıkıyormuş. Ve acıktığı zaman dişi örümcek o yumurtalardan yiyormuş. Bir yerde yumuşatma yapmışlar tahmin ediyorum. Diyor ki ya döllenmemiş yumurtayı yiyordu diyor, ama hani emin olamadım. %50 olarak bilin. Daha ilgincini söyleyeyim. Yumurtadan ilk çıkan örümcek diğer kardeşlerini yiyor. Anladınız mı? Aile düzenini Allah neyi gösteriyor? Aile ilişkileri ölüme dayanıyor. Yani kocasını öldürüyor, evlatlarını yiyor, çocuklar kardeşlerini yiyor. Anladınız mı aile durumunu? Aman diyor işte böyle diyor, dikkat edin diyor. Yani insanlar arası ilişkiler, ailesel olarak ilişkiler diyor, birbirlerini, yani hani öldürmek belki abartılı olabilir ama içini boşaltmak ya da ciddi bir menfaat ilişkisine dönen şeyler olur diyor. Bu kime? Allah'tan başka dost edinenler. Mesaj ne? Ey kullarım, siz Allah'tan başka bir şeyleri dost olarak edinirseniz, yani gerçek şekilde Allah'a tevekkül etmezseniz, aile ilişkilerinde de böyle şeyler yaşayabilirsiniz. Artık aile ilişkileri menfaat ilişkisine döner.
O zaman örümcek denen maalesef zaten cevabı da hissediyorum. İnsanlara bir şey veriyor.
Mesaj veriyor.
Yani böyle çıkarsan benim yolumdan, örümcek işte ne girersin, bunun akıbetine uğrarsın.
Aynen öyle. Evet, neler var demiş. Aynen öyle. Onu bir arada konuşalım. Farklı bir şeyler var da şimdi konu dağılır. Hani örümcek şey yapınlar. Biraz da öyle değil de neyse. Onu, sizin dediğiniz de var. Amenna da başka şeyler de var. Şimdi buradan bir şeye daha gireceğim. Şimdi bakın, bütün bu kadar şeyler anlatılıyor bakın. Peygamber hikayeleri anlatılıyor. Dikkatimi çekti. Hep böyle birer ayet, iki ayet. Birer ayet, iki ayet. Neden bu yarıştım? İşte Ankebut'ta birleştirmeye çalıştım bunu. Diyor ki Onlar Allah'tan başka dost edindiler diyor bütün peygamberlere rağmen. Sonları ne oldu? Helak. Şimdi anlaşılan kısmına bakalım. Örümceğin evinin zayıflığıyla kıyaslıyor ya Rabbim. Onların devam ediyor ayet-i kerimede. Diyor ki o ağdan bir ev yapmıştı. Gerçekten evlerin en çürüğü elbette örümceğin yaptığı evdir. Şimdi birinci anlamıyla ele alalım. Yani yıllardır tefsirlerde olan şeyle bakalım. Bir örümcek ağı var. Elini çarpıyorsun gidiyor. Çok kuvvetli bir rüzgar götürüyor. İşte Allah neye benzetiyor? Allah'tan başka dostlar edineni. İşte kavimleri birer ikişer, sadece birer ikişer kısa ayetle anlamını anlatıyor. Öyle olursa diyor, aynen diyor, örümceğin ağı gibi gider diyor. Onlardan iz gördünüz mü diyor. Onları yerle bir ettik diyor. Yerin dibine batırdık diyor. Bakın bunu düşündüm ne? Aslında örümceğin ağı muhteşem bir sanat eseri Allah-u Teala'nın. Bir kere bir örümcek yavrusu, anası yok. Ha, öldüğü örümcek yavrusu da doğduğunda annesi de ölmüş oluyormuş. Ömrü yetmiyormuş. Şeyi kuluçka dönemi çok uzunmuş, ölüyor. Kardeşlerini de yiyor. Öğretmeni yok artık. Hiçbir örnek görmediği halde doğumundan hemen sonra ağ örüp avlanmaya başlıyormuş. Hemen. Anlatabiliyor muyum? Sistemin şeyliğini, mükemmelliğini. İkincisi, ördüğü o ipekler var ya, evet. Şey torbasında, ipek üretme torbasında, ipekmiş onun yapısı, her birinde 100 tane delik olan 4 tane kanalı varmış. Bunları çıkarıyormuş. Yani bir şeyinde 400 taneye yakın ipçik var, ipek iplikçiği var ve bunları birbirine dolayarak kuvvetli bir ip yapıyormuş. Ve aynı kalınlıktaki bir çeliğe göre daha kuvvetliymiş.
İpi ağaç şeklinde çıkıyor.
Evet. Ve bunu istediği sayıda falan azaltıyor, eksiltiyormuş. Aslında örümceğin ağı çok kuvvetli. Şimdi bana bir çeliş gibi geldi. Yani ben bunu daha evvel belgesellerden biliyorum. Mükemmel bir konstrüksiyon var. Mükemmel bir de her ipin sağlamlığı var. Buna rağmen Allah zayıflığından bahsediyor. Bir sinek geliyor, bir kuş geliyor, yırtamıyor onu. Nasıl zayıf bir ev bu? Allah'ın kitabında çelişki olur mu? Haşa. Kime göre zayıf biliyor musunuz? İnsana göre zayıf. Sineğe göre zayıf değil ki. Yani kendi sikletindeki, kendi konumunda olan birine göre zayıf değil ki. Çok kuvvetli. Ama insana göre eliyle şey yapar. Yani Semud kavmi, At kavmi, Firavun yenebilecek güç var mı? Yani böcekler alemi içerisinde kuvvetli ya, insanlar alemi içerisinde At kavmini, Semud kavmini, Firavun'u yenebilecek var mıydı? Yok. Kim halketti? Allah. Yani Allah indinden bakıldığında bir insanın ağı atması gibi. Bu da değil, çok kuvvetli de bizim anlayacağımız şekilde. Yani diyor, o sizin güç ve kudret olarak gördüğünüz Amerika şu bu falan diyor. Yani örümcek ağ meselesi diyor. Anlatabiliyor muyum şeyleri? Bunların bakın hepsini örümcek meselesinde anlatıyor Allah-u Teala. Ama biz sadece okur geçersek bunları gerçek şeylere anlayamayız. Hatta okumuyoruz ki. Şurada var mı sizin dışınızda Kur'an açıp da mealine şey var mı? Hatta bir grup var, ismini söyleyeyim. Ya meal okumayın, günaha girersiniz diye. İsmini söylemeyeyim, soğursunuz o gruptan ya. İsmini söylemeyeyim ya. Yani bırakın şeyleri. Yani siz okuyup geçiyorsunuz. Siz yine
de söylüyorsunuz. Yani bana gelmiyor. Başka yere gitmiyor.
Tabii canım. Örümcek. Dişi örümcek. Gelin ben sizi hallederim. Gelin buyurun. Lütfen yalnız burada ana fikir onların yaptıkları yanlışlıklar değil. Önemli olan vurgu La ilahe illallah'ta. La ilahe illallah ne demek? Allah'tan başka ilah yok. İlahın şeyi ne? Bu ayetteki versiyonu ne? Veliler. Yani kim ki bir veli, Allah'ın dışında herhangi bir kişiyi, kurumu, bir nesneyi veli kabul ederse o şirke girebiliyor. Allah korusun. Yani La ilahe illallah'ın bir açılımı. Bakın La ilahe illallah deyince biz aslında hiçbir şey şey olmuyor biliyor musunuz? 100 kişiye sorun La ilahe illallah ne anlamını söyler, açıkla derdi, bir şey açıklayamaz size. Ya işte putu en fazla vereceği örnek putu örnek verir. Ya put varmış da eskiden işte put yok Allah var.
Sadece Allah vardı diyor ama hiçbir şey yoktu. Sadece Allah var.
Allah'tan da. Mesela Atatürk ve Cumhuriyeti bize emanet gibi.
Ya emanet Allah'tır. Tabii kim, insan kim, kim ne? Yani
insan kişiler farklı şeyler. Ondan çok
yani şunu demek istiyorum. Bakın, aklınıza gelecek her konu, bakın aklınıza gelebilecek her şey, aklınıza gelen her kişi, aklınıza gelen her kurum, aklınıza gelen her felsefe, aklınıza gelen her cemaat, aklınıza gelen her toplum, aklınıza gelen her şey. Bakın, ilah olma tehlikesinde. Hanımınız dahil buna, çocuğunuz dahil, anne babanız dahil, devlet dahil, ideoloji dahil, para dahil, banka dahil, kadın dahil, cinsellik dahil. Bakın yani her şey dahil, ilah olma tehlikesi var. Hatta dinin bile ilah olma tehlikesi var. Hemen parantezi kapatıyorum, geçiyorum, onu ayrıca konuşuruz. Her şeyin Allah dışında her şeyin bakın. Allah dışında her şeyin. Bakın meleklerin bile. İspat, Hristiyanlar Cebrail'e Tanrı diyorlar. Hani o üçleme var ya. Ya bakın, peygamberin bile ilah olma tehlikesi var. Örnek, Hristiyanlar İsa'ya Tanrı diyorlar. Bak tehlikeyi görüyor musunuz? Bir peygamberin bile ilah olma tehlikesi var. Bir meleğin bile var. Yani bırakın kadını, şuyu, buyu, şeyhi, hocayı, evliyayı. Herkesin, her şeyin olma tehlikesi var. Ve en büyük tehlike ne biliyor musunuz? Kişinin kendi kendini ilah edinmesi. Bu benim sözüm değil, ayet. Gördün mü sen o diyor. Kendi nefsini, hevasını yani ilah edineni. Yani kendini ilah edinme, kendini. Bırak şunu bunu, dışarılara gitme. Senin kendini ilah edinme var. O zaman la ilahe illallah nerede kaldı? Hadi bir la ilahe illallahı bu bazda bir düşünsenize. Yolda bir omuz atsa öldüreceğiniz geliyor ya. Ne oldu en fazla o omuz attı size ya. Yolda trafikte bir şey oluyor. Ben dahil duruyorsun, el frenini çekiyorsun, kapıyı açıyorsun. Ne yapacak? Son nereye gidiyor işte? Ya bu ne var? Derinlerine baktığında kendi hevanı ilah kabul etme var. La ilahe illallah'ı bu anlamda bir düşünsenize. Peygamber Efendimiz
şey yapıyor, bir sanat yapıyor, bir şey ortaya koyuyor. Bunu yarattı diyor haşa. Yaratma Allah'a
mahsus.
Sen onu icat ediyorsun. Hayır o kelime konuşma.
Hayır onları kulak kalkıza duymuyoruz biraz bu şeyleri. Hiç yani derdi konuşmuyor demiyor sen burada. Rezalet yani işte bildiğin gibi.
Doğru söylüyor abi.
Doğru olduğunu mu?
Biz şey yapmıyoruz ama öyle diyenler var çok yani. Biz bu ilmi aldık.
Bunu yaratıyor haşara haşara.
Üzüyor işte insan üzüyor bunları hepsi. Üzülüyor çok. Doğru söylüyorsun.
Bu daha 20 dakika 20 dakika varmış daha ya. Maşallah ne bereketli geçiyor zaman fark ediyorsun. Nelerden bahsetti? Evet. Elhamdülillah şey de oldu. Bereketli de olmaya başladı. Buradan şey diyeceğim. Şimdi demek ki biz Allah dışında evliyalar edinmemeliymişiz. Ne oluyor edinince? Aynı örümceğin ağının zayıflığı gibi gidiyor. Burada bir söz var benim çok hoşuma gidiyor. Sen duvara dayanma diyor. Yıkılır. Sen ağaca dayanma. Devrilir ya da çürür. İnsana dayanma. Ölür. Sen dayanacaksan Allah'a dayan. O ne yıkılır, ne çürür, ne ölür. İşte biz yani bunlar felsefi şeyler, güzel sözler de bunları bizim yaşama da indirgememiz lazım. Yani her alanda bunu düşünmemiz lazım. Ben Allah'a dayanacağım. Bir sıkıntıyla mı karşılaştınız? Ben Allah'a dayanacağım. Bir sıkıntı mı olacak? Ya bu bakın bunu gördükten sonra arkadaşlar yani bu torpil arayışına giremiyorsunuz biliyor musunuz? Ve ben mesela kendimden bir maraz şey yaptım. Birisiyle konuşuyorum. Ya işte şurada yönetici ya da şurada bir şey. İçimden diyor ki yani hani ya birinin işe girmesine vesile olabilir mi? Ya da ya bu kenarda kart dizide kenarda dursun bir yerde yardımcı olabilir. Ya bu ayetleri okuduktan sonra dedim ki ya bu Allah'a dayanmamak. Herkesi bekler. Yani bakın işte Allah dışında velili ederleri gördünüz mü diyor işte. Yani o biziz ya.
Aynı şey mi?
Yani bir bakanı görüyoruz, bir şey yapıyoruz. Ya bu benim bir işimi halleder mi ya? Değil mi? Yani küçücük bir şeyde bile, hatta hemşeri görüyoruz değil mi? Hemşeri hemen aklımızdan bir şey. Ya işte bizim köyde şu iş vardı ya da paket vardı ya bizim köye giderken götürür mü? Yani bakın birisini tanıyor muyuz arkasında, mesela hemşerilik işleri kuruyoruz ya, bir altına bakın ya acaba ben bundan menfaatlenir miyim? Ben bir işimi halletme konusunda bir şey olur mu ya? Anlatabiliyor muyum?
Hocam ben bir makale okudum. Türkiye'nin en büyük hemşericiliği. Öyle bir yere değindi. Zaten diyor, devletin bu hallere gitmesinin sebebi diyor, hemşerinin emreği olmalı.
O zaman adama gelen ismini size soruyorsun ya. Öyle bir şey var mı? Gelen ismini soruyorsun. Memleket de kardeşim. Evet. Bir yanlış böyle bir şey yapıyorsun. Sözün işi de var. Neresi ne iş yapıyorsun?
O kadar doğru bir tespit yapmış ki adam. Zaten diyor, devlet bu hale düşmez diyor, hemşericilik bu kadar yaygın olmalı.
Yani bu bir örnek. Bunun gibi her şey yapabilirsiniz. Ya mesela bu nereye gidiyor biliyor musunuz aslında? Hani Fatiha'yı açıklarken demiştik ya, Kur'an'daki her bir ayetin muhakkak Fatiha'da bir iz düşümü var. Şey var. Çok güzel. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana kulluk ederiz, yardımı da ancak senden isteriz. Bunu anlayanlar, evliyalar, Allah gerçek Allah dostları olarak söylüyorum. Bak burada evliya kelimesinde sırrı anlaşılıyor değil mi? Evliya demek Allah'ı dost edinen demek. Hani Allah'tan başkasını dost edinmeyin diyor. Onların misali şuna benzer. İşte gerçek olarak ama bakın. Allah'ı dost edinenler var ya. İşte evliya denilen, veli denilenler onlar. Bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Allah derinlerdekini biliyor. Siz istediğiniz kadar ben Allah'a tevekkül ettim deyin. La ilahe illallah deyin. Allah derinlerinizin derinlerini biliyor. Söyleyin. Evet anladım. Allah sizin düşündüklerinizle bilir. Allah sizin nefislerinizdekini, gizlediklerinizle bilir. Açığa vurduklarınızla bilir. Siz bunların hepsinden hesaba çekileceksiniz diyor ya. Hani bizi korkutan ama bize disiplinize çeki düzen veren ayet var ya, bizim o şeyler. O ayette siz ne derseniz deyin, Allah biliyor. Allah gerçek evliyaları da biliyor. Yani evliya ne biliyor musunuz? Ya Allah'tan baksanıza olaya. Beni diyor, dost ediyor sadece. Bir şey olduğu zaman direkt bana yöneliyor. Bir sıkıntı olduğu zaman arayışa girmiyor. Bu işimi nerede halledebilirim, bilmem ne yapalım diye şey yapmıyor. Direkt ben Allah'a dua diyor, yöneliyor. Ha, sebeplere bakıyor, hani olayları takip ediyor ama asıl Allah'a yöneliyor. O yüzden çok önemli evliyalık, velilik. Ama gerçek velilikten bahsediyorum. Yani Allah'ı dost kabul edenler. Bir de Allah'ın dost kabul ettikleri var. Onlar da Aliü'l-Ala. Düşünsenize, alemleri düşünün, uzayı, muhteşemliğini düşünün, semaları düşünün. Onu yaratan var ya, küçücük ya, minnacık bir insanı dost kabul ediyor. Yani biraz dikkat etmeliyiz, biraz gayret etmeliyiz ve bir tek şansımız var, şu ömür. Ve az kaldı. Birkaç sene kaldı yani, hepimiz dahil buna. Burada ne kadar Allah'a gerçek dost kabul edersek, gerçek yönelişimizi ona yaparsak, onun da karşılık bulacağız. Hem bu dünyada karşılık bulacağız, hem ahirette karşılık bulacağız. Yani bir iki senemiz var ya, ha gayret yani. İşte biz Kur'an'ı bunun için okuyoruz. Kur'an'ı Allah'a yaklaşmak için, Allah'a güzel kul et olmak için okuyoruz. Yoksa sevap kazanmak için değil. Sevap kazansan ne olur, kazanmasan ne olur yani. Allah zaten verir. Ama Allah'ın sevgisini, rızasını kazandığımızı düşünün.
Ya Rabbim, ben senden cennet istem. Ben senden rızanı istiyorum. Yani önemli cennet.
Bu ayet
yani bizim de burada bir idaremiz olmuştur diyor. Ne olmuştur bir idaremiz? Cennet, ahiret kazanır. Evet. Ama Yunus Emre ne diyor? Ver Allah'ım onu. Cennet, cennet dedikleri, üç beş köklerini kaçırırken ibaret verir. Allah dostunu buymuş demek sana.
Yani bizim... Yani
seni gerek seni.
Bu şuna ben diyor, sınıfı geçmek için çalışan bir talebe. Evet.
Tamam geçireceğim diyor hoca. Ya tamam geçireceğim ve geçirdi. Adını sanını bile hatırlamayacak. Bir de öğretmenlerim öyle gerçek talebeleri var ki. Mesela benim babam o konuda harika. Onu söyleyeyim size. Babam 73 yaşında. Hala her bayramda Kandil'de hayatta olan öğretmenlerini arıyor biliyor musunuz? Ve geçenlerde öğretmenin kızı, bakın kızı. Babam Aydın'da oturuyor. yolunu Muğla'dan, Aydın'da oturuyor. Muğla'dan geçiyorlarmış da demiş ki ya babamın bir talebesi var. Ya direksiyonu kırıp da girsek bir ziyaret etsek mi? Yani demek ki çocuklarına bahsetmiş. Ya bak benim bir öğrencim var. Beni arar. Ondan bahsetmiş. Çocukların yüresine sevgisini koymuş ki ziyaret etsek mi diyorlar. Bunu bir maneviyatla birleştirseniz de Allah razı olduğu zaman Allah kendi dostlarına ziyaret ettirtiyor. Ortama kimler giriyor, kimler rüyalara giriyorlar değil mi? Ama Allah'ı dost kabul edenlere. Yani o yüzden bir öğrenciler var. Adını sanını hatırlamıyor. Hatta hatırlamak istemiyor. Hatırlıyor. Ulan diyor lanet olsun geçti gitti yani bilmem ne falan. Birileri de aklına geliyor değil mi? Öğretmenin dostu oluyor öğrenci artık. Hani bunu Allah'a endeksleyin lütfen. Yani işte bizim olan. Ya biz sınıfı geçeriz Allah koyar ya nihayetini. Yani koyar da yani bir işte cennet için bilmem ne şeyin bir de dost olmak var. Yani Allah'a güzel, menfaatsiz, beklentisi olmadan şey olacak. Ben bunu öğrendikten sonra inanın bir şeyi sevap için yapmak bana şey geliyor artık ya.
İşte Yunus da farkı değil. O da aynı yolda. Bir de aynı yolda. O zaman olan da dost.
Ya inan.
Bunu geçmeye çalışıyoruz.
Allah'ın rızası var.
Ya var ben daha iyisini söylemeye çalışıyorum. İnşallah yani öyle olsun inşallah da bir hep sanki ben kendi adıma söylüyorum. Sadaka verirken Allah rızası desem bile sanki ya bundan bana 1'e 10 gelecek falan gibi bir şeyler var gibi geliyor. Yani bende vardı bilmiyorum sözüm nezdişten dışarı ben şey yapmak zorundayım. Tabii muhakkak ben sizi tenzih ederim. Tenzih ederim de yalnız benim insanlarda gördüğüm biraz
yani herkesin insanlığı. Ama yani asıl olan ibadette hayırda hasenatta Allah rızası gerektirir. Allah rızası beklenir.
Ya mesela ben namaza başlarken bir şey beni çok rahatsız ediyordu. Namaza başlıyorum. Niyet ettim Allah rızası için işte ikindi namazımı kılmaya. Ya bir şey rahatsız ediyor. Sonra düşündüm beni rahatsız eden ne diye. Ya Allah ötelerde haşa. Ben birine söylüyorum sanki. Ya niyet ettim o Allah var yani oralarda. Ben onun rızası için ikindiyi kılmaya. Ya niye Allah rızası için diyorum ya? Ya Rabbi. Yani şimdi artık yönelmeye başladım. Ya Rabbi. Senin rızan için ikindi namazını kılmaya.
Onu ben de ya Rabbi dedim. Çok ucuna da böyle
söyledim. Ya bir iş olmuş artık. Bir şey olmuş yani.
Hocam sen yani bize bu derste diyorsun ki hedefi büyütme. Doğru mu? Ben söyledim.
Ya az kaldı. Vallahi vakit az kaldı ya. Saçlarına bakıp beyazladı, sakallar çıktı. Yani ben de 43 yaşındayım yani. Az kaldı şurada. Ve şey de az. Geçen gün şurada Mustafa Bey var biliyorsunuz. Telefoncu. Türksel Bayi var şurada cami cemaatinde. Onunla beraber işte bu camiyi nasıl yapsak falan diye konuşuyoruz. Projelerimiz var falan. Yürüyerek gidiyoruz. Tam şu parkın orada parka gelmeden durduk. Benim yönüm yukarı doğru. Mustafa Bey bana bakıyor. Konuşmanın orada ben hop hop hop dedim. Yani inanın refleks Allah'tan ya. Biri telefonla konuşarak o diya var ya şurada. Diyanın yanından caddeye doğru gitti. Hiç sağa sola bakmadan caddeye girdi. Ve karşıdan da nasıl bir otobüs geliyor? Yani 80-90'la geliyor belki. Hop hop hop hop dedim. Yani nasıl çıktı ağzımdan bilmiyorum. Şaşırdı, anlamadı da sadece durduğu yönünü hafifçe değiştirdi. İnanın bir ya da iki santimle geçti. Otur. Yani bakın o benden gençti o telefonla konuşan. Yani illa hani böyle 70-80 gibi bizim kafamızda bir rakamlar var ama orada Allah'u alem çarpsaydı pek yaşaması mümkün değildi onun. Yani adama bir yumruk atıyorsun da ölüyor. Değil mi? Kaç kilometre şeyle geliyor, kuvvetle geliyor. Yani 150-200 kilometre bir kuvvetle geliyormuş. Yani onun şeyini düşün, tonlarca bir kuvvet geliyor. Gitmişti. Yani böyle saniyelerle dönüyor bazı şeyler olarak.
Hayır.
Ben askerliği bir Şırnak'ta yaptım. Orada operasyonlara gidiyordum. Hani hikayeyle bir şeyler söylüyoruz ya, ya yarına çıkmamız garanti değil falan var ya. Ya ben orada kendi nefsimle şunu yaptım. Dedim ki, hadi dedim 3 dakika sonrasına bir ya da 5 dakika sonrasına bir senet versene dedim. Ya kafanın üzerinden mermiler geçiyor. Saniyeye şeyin yok. Yani hep böyle şey modundayım. Lan biraz evvel ölebilirim o kelime-i şehadet modunda olayım da hani gidersem imanlı gideyim diye. Anı, yani saniyelik bir olay.
Senin de bir karakolda mı yaptın?
Hangisinde? Fındık.
Olur
o aynı şeyleri yaşamışızdır büyük ihtimalle. Yani ne diyorum, bakın birkaç dakika, yani bunu ben bizde hal olarak birkaç saniye sonrasının garantisi yokken anlatabildim mi? Hani vakit geldi, yaklaşıyoruz, hedefi büyüt dediniz ya, oradan diyorum. Yani hedefi büyütmek zorundayız. Bakın Allah-u Alem, inşallah rağmen Allah'tan hüsnü zan ediyorum. Burada bulunanların hepsi Allah'ın izniyle cennete girmeye biz ne yapıyoruz? Yapıyoruz, ümit besliyoruz biz. Şey olur. Ama yani bakın ayet-i kerimede diyor ki cennet nimetlerini tanıtıyor Allah-u Teala. O ayeti bir gün şey yaparım. Şu var diyor, bu var diyor. Bakın cennet nimetlerinin en düşüğü bile bizim tahayyülümüzün üstünde bir şey. Bunu yapıyor. Anlatıyor. Bunun sonunda diyor ki bak Allah-u Teala diyor. Size diyor bundan daha iyisini, daha güzelini söyleyeyim mi diyor. Şimdi sahabeleri düşün. Ya söyle ya Rabbim, ne ki merak ediyor. Ya bundan iyisi ne olabilir? Diyor ki benim rızam. İşte Yunus Emre'nin anladığı yer. Cennet cennet dedikleri diyor. Birkaç köşte birkaç huri. Bakın küçümsemiyor orada. Ama bir gerçeği anlıyor. İsteyene ver onları diyor. Hani herkes ya bir şekilde Allah'ın izniyle gidecek cennete. Belki yanıp gidecek, böyle cızbız olacak. Belki direkt gidecek. Hadi girsin diyecek ama bakın ne diyor? Cennet cennet dedikleri birkaç köşte birkaç huri. İsteyene ver onları diyor. Bana seni gereksin.
O huriyi de şöyle anlatıyorum. Buradan baktığın zaman öbür tarafını göreceksin. Üstündeki örtüsü diyor. Dünyaya düşse bütün dünyaydın. Şimdi cennete anlattınız ya. Şimdi şey diyor ki ya boş ver bunlara takılma diye. Hani cennetin güzelliğine vurgu yapmak.
Evet.
Hedef de o olması lazım. Onu
işte, o tabii tabii hedef o olması lazım. Yani, ders
cennet hocam bize
kayırdı. Büyüdür artık.
Rıza zaten.
Yani şeyde diyor ya bu ayette, ya diyor benden bu dünyayı istemeyin diyor Allah-u Teala. Bak veririm ha diyor. O ayeti okumuştuk değil mi size? Tehdit var orada. Ama diyor ahiretten onların nasibi yoktur diyor. Yani aslında bize diyor bak diyor dünyalık istiyorsun ama dikkatli ol, emin misin diyor. Bak veririm ha diyor Allah-u Teala. Ama diyor ahirette şey olmaz. Aynı şekilde bak huri istiyoruz, köşk istiyoruz. Yani buna bir endekseleseniz de Allah korusun yani. Hayır, biz isterken Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahiret hasene kına azabennar diyeceğiz. Aynı zamanda da bakın bizim bu dünyada Allah-u Teala'yı direkt hedef almamız lazım. Hani veli diyor ya, işte firru ilallah, fefirru ilallah, Allah'a firar edin. Yani bizim yaşantımız esnasında Allah ve diğerleri olmalı. Diğerler bizim sosyal ilişkimiz, bu dünyada oyun ve eğlence değil mi? İlişkide bulunmak zorunda. İşe gidiyoruz. Ya burası oyun öğlence. Ben burada bulunacağım. Burada bulunmakla ben yükelim. Ben burada en iyisi yapmayayım. Ama bu oyun. Ama Allah var. Ben Allah'ın kuluyum. Değil mi? Bir gün Allah'a döneceğim. Ben o şeyi veli edinme konusunda yapıyorum. Bunu yaptığınızı, sürekli bu modda yaşadığınızı düşünsenize. Allah'ın rızasını bu dünyada kazanıyorsunuz. Cennete bile gerek kalmıyor ki.
İşimize doğru yapıyorsanız bu arada. Dünya işlerinde doğru yapıyorsanız.
Ya bu mantıklı yani. Olduğu zaten yanlış yapma ihtimali yok. Yani Allah'ı hedeflemişsin. Yani
dünyayı boş vermek doğru. Şimdi yanlış aldığım olursa bu işlerde dünyayı boş vermek lazım. Var ya dünyada ben ibadet taatla meşgulüm. Bırakayım. Hani o burada da geçmek lazım. Dikkatli olmak lazım. Onu demek istiyorum.
Yani öyle bir Allah bilincinle yaşayacaksın ki bu dünyayı kuranın da, bu dünyayı yönetenin de, Rabbinin de, düzenin kurucusunun da ve seni oraya yerleştirenin de Allah olduğu yani, bilincinin olursa yani ben diş hekimiyim, diş hekimi yapıyorum. Birisi bir devlet kurumunda çalışıyor, onu yapıyor. Yani tamam bu dünya oyun. Gerçek değil. Ama ben rızkımı arayacağım ya da Allah'ın kullarına hizmet edeceğim. Allah da beni meşru işler yapma konusunda beni bu işle memur etmiş. Ben bunu en iyisiyle yapacağım. Ve bunu da söyleyeyim, bu çok güzel. Birisi hedef koymuş, demiş ki ben öyle bir iş yapacağım ki demiş. Yaptığım işten sonra o kişi Allah razı olsun diyecek. Ben bunu birisine anlattım. Dedi ki bundan bir üstün daha var dedi. Ben öyle çalışacağım ki Allah benden razı olacak. Ya böyle yaşadığınızı bir düşünsenize. Yani acaba Allah benden razı mı? Allah benden razı mı? Allah benden razı. Bir iş yapıyoruz. Bu modda şey yapıyoruz ya. Yani hedef Allah işte. Ama hedef başka biri değil. Bak öbürün ne kadar etkiledi bizi. Ya ne güzel öyle bir iş yapacağım ki Allah razı olsun diyecekler. Ama hedef biraz da kim? Karşıdaki yine karşısının rızası. Yani Allah razı olsun diyecek ama kendi rızasını vesile ederek Allah'ın rızasına dua gibi oluyor. Ama öbüründe kişi de yok.
Zaten Allah razı oldu mu bütün alemler razı oluyor. Yani hayvanlar razı oluyor, insanlar razı oluyor.
İşte dedim ya hani öğretmenin kızı gidiyor ya işte babama. Yani ben bu Ankebut'a geri dönelim. Şimdi iki ayet yani bir saatte anca açıklayabiliyoruz ama olay bu. Kur'an'ı klasik şekilde sevap kazanmak için sadece yüzüyle okumak da bir ibadet. Kabul ediyorum. Ama biz yani okuyacağız, anlamlarıyla okuyacağız ve de şunu diyeceğiz. Yani bana bundan ne var? Yani ben 2012 yılında yaşayan, Bakırköy'de yaşayan biri olarak ben bu ayetten ne almalıyım? Ve bu ayeti Allah'a yaklaşmak için, Allah'ın rızasına yönlendirmek için nasıl yaşayabilirim, nasıl anlayıp yaşayabilirim? Bu yani benim gayemizin bu olduğunu düşünüyorum. O yüzden bakın sadece pazar günleri değil, yaşamın içerisinde Kur'an elimizden düşmesin. Bakalım, çok çok okumanıza da gerek yok. Ashab-ı kiram var ya, bir ayeti yaşamadan diğer ayete geçmezmiş. Yani Kur'an-ı Kerim yaşamak için
var.
Yani yaşamak ne? Allah'ın rızası için. Yani başka da bir anlamı var mı? Ya ben iyi bir kul olayım falan, gayret de yine Allah için nihayetinde. Yani din için değil, bakın sevap kazanmak için değil. Tek hedef var Allah, Allah, Allah. Yani zaten işareti ne biliyor musunuz? Bakın bu çok güzel, duvarlara yazın bunu. Kulum bana diyor bir adım gelince ben 10 adım gelirim. Bana yürüyerek gelene koşarak gelirim. Eğer biz Allah'ın rızasını hedefleyerek gelirsek, gidersek ve içimiz dışımıza da samimiysek, yani bu Bakara 284'e göre içimizde temizleyerek gidersek, bakın zaten cevabı bu dünyada gelir. Anlatabiliyor muyum? Geçen derste demiştik ya, işareti ne biliyor musunuz? Allah'ın yakınlığını daha fazla hissederiz. Bakın ibadet mi ediyorsunuz, doğru mu ediyorsunuz test edin. Allah'ın yakınlığını daha çok hissedersiniz bir öncekine göre. Bu tarif edilebilir şey değil. His, aşk, sevgi tarif edilebilir mi? Üzgünlük, hüzün tarif edilebilir mi? Hani niye yazacaksınız? Bu Allah'ın yakınlığı da öyle. Ama kesin anlarsınız. Yani yaptığınız işin gerçekten doğruysa, doğru düğmelere basıyorsanız ışık yanıyor. Yani Allah'ın o yakınlık duygusunu da kesinlikle hissedersiniz. O zaman bir adım daha, bir adım daha. Bir adım daha bir şey karşılık. Yani o yüzden testiniz de o. Bakın ya yapıyorsunuz, namaz kılıyorsunuz, ediyorsunuz ya. İşte doğru mu yapıyorum işareti var bunun.
Bazen zaten insan kendi kıldığı namazdan bile hoşnut olur. Ama yani bir vesvese giriyor. Yani genellikle yanlış anlaşılmasın. Öyle duruma düştüğün zaman yani bir gaflet içinde hissettiğin zaman kendini komple yüz yıkanıyor.
O alışkanlık yabancı diyor da şimdi öyle gelip kötü oluyor.
Şey bazen böyle kendini bir takva içinde göremiyorum yani.
Yok, şey var. Siz bir bildik hesap ederse Allah sizi bilmediklerinizi öğretir diye bir şey var. Hadis var. Aynen. Bu hadis evet. Çok önemli hakikaten. Bildiklerinizi hesap ederseniz Allah sizi bilmediklerinizi öğretir diyor. Evet. Çok önemli bir şey tabii tabii yani. O gayet içinde olduktan sonra yardım geliyor. Bir kere bunu bildiğiniz
yani. Yani siz bir şeyi geliyor. Bir şeyi yapın burada öğrendiklerimizden. Kur'an'da çıkan. Allah bir üstünde eğer kesinlikle, doğru yaparsanız şey yapacaklar.
O yardım geliyor.
Allah'a güzel kulluk etme, ona yakın olma bilinciyle olan kullardan nasip etsin inşallah. Allah da bizi güçlü keremiyle desteklesin. Ledunlu ilmiyle desteklesin.
Allah razı olsun.